Tanrı Sözü'nden, Kutsal Kitap'tan yorumunu yapmakta olduğumuz Çıkış kitabının 39. bölümüne geldik değerli dinleyicilerimiz. Bu bölümde tapınma çadırında Rabbe hizmet sunacak olan kahinlerin giyecekleri, giysilerin ve efodun nasıl yapılması gerektiği konusunda talimatlar verilecektir. Giysilerin tümünü Musa gözden geçirecek ve onaylayacaktır. Musa'nın ağabeyi Harun baş kahin olarak seçilmişti. Harun'un baş kahin olarak giydiği giysilerin her parçası Rab İsa Mesih'i ve onun kişiliğini simgeliyordu. Daha önce bu giysilerin nasıl yapılacağı konusunda talimatlar verilmişti. Şimdi 39. bölümün 1. ayetinden okumaya başlayayım. Kutsal yerde hizmet için lacivert, mor, kırmızı iplikten özenle dokunmuş giysiler yaptılar. Ayrıca Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi Harun'a kutsal giysiler yapıldı. Efodu altın sırmayla lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden yaptılar. 1 ve 2. ayetler. Burada kullanılan kutsal sözcüğünün anlamı özel bir iş ya da kullanım için Rabbin hizmetinde kullanılmak üzere ayrılmaktır. 5. ayette efodun üzerindeki ustaca dokunmuş şerit efodun bir parçası gibi altın sırmayla lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden de diyor. Tıpkı Rabbin Musa'ya buyurduğu gibiydi. Söze edilen şerit bir çeşit kemerdi. Efodu bağlayan kemerin özelliği onun özel şekilde işlenmesiydi. Başkahinin giydiği 8 parça giysi vardı. Bunlardan 4'ü diğer kahinlerin giydikleri giysilerdeki parçaların aynısıydı. Öbür 4 giysi parçası ise yalnızca başkahine özgü giysilerdi ve onu öbür kahinlerden ayırıyordu. Bunlar güzelliği ve görkemiyle belirlenen giysilerdi. Burada yine bizim başkahinimiz olan İsa Mesih'e işaret eder ve bir açıdan onun resmini çizer. İsa her açıdan diğer insanlardan ayrıdır. Onun güzelliği ve inayeti bambaşkadır. Başkahinin kuşandığı her giysi parçası sembolik açıdan İsa'yı dile getiriyordu. İsrail ulusunun uyguladığı bir bayram vardı. Buna bağışlanma günü denirdi. O günde Harun kurban olarak boğazlanmış hayvanın kanını alıp kutsalların kutsalına götürürdü. Sonra söze edilen o görkem ve güzellik giysilerini çıkarıp diğer kahinler gibi ketenden basit bir giysi kuşanırdı. Simgesel açıdan o anda baş kahin süslerini çıkarıp temiz giysilere bürünmeliydi. Kutsalların kutsalına götürdüğü kan İsa Mesih'i temsil ediyordu. Mesih gökteki yüceliğinden soyunup yeryüzüne gelmiş ve insan bedenine bürünüp kusursuz canını bizim için vermiştir. Baş kahinin bu hareketleri hep İsa'ya işaret ediyordu. Kahinlerin kuşandıkları basit beyaz ketenden yapılmış giysiler doğruluğu temsil eder. Kutsal Ruh Yeşaya peygamberin ağzıyla şöyledir. Çekilin, çekilin, oradan çıkın, murdara dokunmayın. İçinden çıkın, siz ki Rabbin takımlarını taşımaktasınız. Temizlenin. Kimden söz ediyordu Yeşaya? Rabbe hizmet eden kişilerden. Bugün biz Mesih imanlıları Rabbin önünde kahinler sayılırız ve kahinler olarak temiz olmamız ve murdardan geri durmamız gerekir. Harun insanların günahları için kurban kanını kutsalların kutsalına götürdüğü zaman görkem giysilerini bir kenara bırakıp basit keten giysiler kuşanırdı. Rab İsa Mesih Tanrı katından çıkıp da yeryüzüne geldiği zaman buna benzer şekilde soyunmuştu ama giysilerinden değil yüceliğinden soyunmuştu. İsa da tüm dünyanın günahını ortadan kaldırmak amacıyla kendi bedenini kurban olarak sunmak amacıyla gökteki yüceliğinden soyundu ve basit insan bedenine büründü. İsa Tanrı katındaki tanrısal öz niteliklerini bırakmadı, onlardan soyunmadı. Sadece yüceliğinden soyundu, yani bir açıdan yücelik giysilerinden soyundu. Günahlarımızın bağışlanması için kusursuz canını çarmıh üzerinde kurban etti. İnsan olarak insanlığı içinde öldü ama ölümde kalmadı ve insan bedeninde dirildi. Dostum burada dikkat etmemiz gereken bir nokta vardır. Rab İsa çarmıh üzerinde öldü diye Tanrı çarmıhta öldü diyemeyiz. Aslında ölümün ne olduğunu anlamalıyız. Ölüm nedir? Fiziksel ölüm bu hayattan ayrılmaktır. Ruhsal ölüm ise Tanrı'dan ayrı kalmaktır. Rabbisa Mesih çarmıh üzerinde öldüğü zaman Tanrı'dan ayrılmıştı. Evet, bu doğrudur. Rabbisa o çarmıh üzerinde bizim için günah olduğu zaman Tanrı ona bakamaz oldu ve o anda Baba Tanrı ile oğul arasında bir ayrılık oldu. Ancak şunu iyice bilmeliyiz ki o anda, yani Tanrı'nın çarmıh üzerinde acı çeken İsa'ya bakamadığı anda bile Tanrı hala Mesih'teydi ve insanları kendisiyle barıştırma işini tamamlamaktaydı. Bu gerçekten benim ya da herhangi bir insanın derinlemesine inemeyeceği bir sırdır. Bu sırrı hiçbir insan anlayamaz. Bu ayetler üzerinden yorum yapan birçok Tanrı bilimcilerin yazılarını okudum ama hiçbiri bu sırrı açıklayamaz. Bu görkemli giysiler gerçekten güzel görünüyordu. Başkahin zengin renklerle donatılmıştı. Her iki omuz üzerinde birer değerli taş bulunan efodun anlamını daha önce de açıklamıştım. İsrail'in 12 oymağı vardı ve bunlardan 6 oymağın isimleri bir taş üzerine yazılmıştı. Öbür 6 oymağın isimleri ise öbür taş üzerine yazılıydı. Simgesel açıdan başkahin İsrail'in 12 oymağını omuzları üzerinde taşıyordu. Burada yine simgesel olarak Rabbisa'daki gücü ve yeteneği görebiliriz. Hükümranlık onun omuzları üzerinde olacaktır. O bizim büyük çobanımız, baş çobanımızdır. Koyunlardan tek bir tanesi bile kaybolsa Rabbisa onu arar, bulur ve omuzları üzerine yerleştirip taşır, ağla getirir. Tanrımıza şükürler olsun ki omuzları üzerine yerleştirebilen ve güvenlik içerisinde ağla getirebilen bir çobanımız vardır. Kendi aracılığıyla Tanrı'ya gelenleri tümden kurtarmaya yeterlidir. Başkahin bir çeşit göğüslük giyerdi. Bu göğüslüğün üzerinde 12 taş vardı. Göğüslük gerçekten şahaneydi. Herhalde Urim ve Tumim denilen taşların yerleştirildiği iki cebi vardı. Bu iki taştan daha önce söz etmiştim. Bunlar Rabbin yönlendirmesiyle ilgili şeylerdi. Bu iki taşın nasıl kullanıldığı açıklanmıyor. Göğüslüğün üzerindeki 12 değerli taş tabi olarak Mesih'ten söz eder. 12 taş İsrail'in 12 oymağını temsil ettiğine göre Rabbise yeni İsrail diye bilinen biz imanlıları sevgiyle göğsü üzerinde taşımaktadır. Resim budur. O bizi çok sevdi. O kadar çok sevdi ki verdi. Elçi Yuhanna kutsal ruhtan aldığı esinle. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki her kim ona iman ederse yok olmasın ama sonsuz yaşama kavuşsun diyor. Değerli kardeşim, bu taşlar Mesih'in bize karşı olan eşsiz sevgisini dile getirir. Efod diye bilinen giysinin üzerinde çıngıraklar ve nar şekilleri vardı. Çıngırakların belli bir işlevi vardı. Başkahin tapınma çadırında görevini yaparken onun hareket etmekte olduğu çıngıraklar sayesinde dışarıda duruluyordu. Dostum, narlar bir imanlının yaşamında belirmesi gereken meyveden, iyi üründen söz eder. Çıngırak ise aynı zamanda o verimli yaşamın tanıklığını, sevindirici haberin her yere duyulması gerektiğini simgeler. Başkahin kutsal yerde Rabbe hizmet ederken, İsrail halkının günahları için şefaat ederken dışarıdaki halk onun eteklerine bağlı olan çıngırakların sesini duyup bizim başkahinimiz içeride bizim için şefaat etmektedir diye birisinin onlar için bir şeyler yaptığını duyabiliyorlardı. Bizim de sonsuz başkahinimiz vardır. İsa Mesih ölümden dirildikten sonra göğe yükseldi ve şu anda Tanrı huzurunda ona iman etmiş olanlar için şefaatte bulunmakta, onlar için dua etmektedir. Bu bize büyük bir huzur ve güvence vermeli ve Tanrı'ya yaklaşabilmemiz için bizi İsa Mesih'e yaklaşmaya yönlendirmelidir. Benim tanıdığım bir Mesih imanlısı vardı. Bazen Rabbin sözünden paylaştığım zaman bana gelir ve bak yine bugün benim için bir çıngırak çaldın derdi. Vaazımda bir şeyler onun yüreğine hitap etmiş olmalıydı ki bunu söylüyordu. Ancak ben bunun farkında bile değildim. Rabbim bana verdiği neyse onu kardeşlerle paylaşırım. Ama herhalde tapınakta dolaşan başkahin eteklerindeki çıngıraklar nasıl ses çıkarıyorsa benim verdiğim mesaj da bu tanıdığın kulağında ve yüreğinde bazı ruhsal çıngırak sesleri çıkarmış olmalıydı. Ben şahsen verdiğim vaazların o kadar ahım şahım olduğunu hiç de düşünmüyorum. Bu tanıdık Rabbe o kadar yaklaşmaya hazırdı ki vaazlarımdan çıngırak sesleri duyup Rabbin ona konuştuğunu hissetmişti. Bir başka kez verdiğim mesajlardan birini dinleyen basit bir çocuk vardı. Taşradan gelme, kent hayatına o kadar iyi uyum sağlayamamış birisiydi. Düşüncelerinde basitti ve çok temiz yürekli birisiydi. Bir gün bir vaazımdan sonra bana geldi ve "Biliyor musun Ali amca?" dedi. "İsa'nın bu kadar güzel olduğunu hiç tahmin etmemiştim." Bunu söylerken gözlerinden yaşlar akıyordu. Böyle samimi bir yürekle Rabbin sözünü hayatımıza alabilseydik ne iyi olurdu, değil mi? Bu temiz yürekli çocuk bana daha bir şeyler söylemek istiyordu ama boğazında bir şeyler düğümlenip kalmıştı. Gözleri yaşlarla dolu yanımdan ayrılıp gitti. Onun bu sözleri ve açık yürekliliği bana çok dokundu. Benim gözlerim de yaşlarla doldu. "Ya Rab, bana samimi bir yürek ver ki seni vaaz ettiğim zaman insanlar İsa ne güzeldir diyebilsinler. Ali ne kadar iyi vaaz etti demesinler. Hayır, İsa ne güzeldir diyebilsinler." Böyle dua ederim ve o zaman da böyle dua ettim. Değerli kardeşim, başkahinin eteklerine bağlı çıngırakların sesini duymak herhalde muazzam bir şeydi. Onun insanlar için şefaatte bulunduğunu bilmek ne kadar tatmin edici bir olaydır. İşte başkahinin giysilerinden böyle güzel bir ders alabiliriz. Başkahinin başı üzerinde "Kutsallık Rabbe aittir" diye bir yazı vardı. Bu yazı kutsallığı, yani iç yaşamı dile getiriyordu. Ancak bunun tam anlamı başkahinin yaşamının tümüyle Rabbin hizmetine verildiği şekilde anlaşılmalıdır. Zaten kutsal sözcüğünün anlamı budur: Rabbin işi için özel olarak ayrılmak. Bu noktada Rabbe hizmet konusunda bir iki söz söylemek istiyorum. Rab bir kişiyi vaaz etmeye çağırmışsa onu o hizmet için seçmiştir. Birçokları vaazcıdan başka şeyler yapmasını bekleyecektir. Belki de vaazcı aynı zamanda bir kilise topluluğunun çobanı olduğu için sosyal sorunlara eğilmesi istenilecektir. Rab birisini özel olarak kutsal sözü paylaşmaya, öğretmeye çağırmışsa o kişi bu görev için ayrılmıştır. Çok kez ruhsal çobandan akla gelmedik işler yapılması bekleniyor. Rabbin sözünü paylaşan vaazcı bu özel görev için, yani sözü vaaz etmek için seçilmiştir ve bu görevi yapmakla yükümlüdür. Onun görevi Rabbin önünde duada durmak, Rabbin insanlara söylemek istediği mesajı hazırlamak ve kürsüden olsun, piknik zamanında olsun, nerede olursa olsun o mesajı vermektir. Rabbin sözü pazar gün paylaşılacaksa cumartesi günü vaazcı bu mesajı hazırlamakla zamanını değerlendirmelidir. En azı bir gün Rabbin sözüne zaman ayırmalıdır. Cumartesi akşamı onu sosyal bir toplantıya davet etmekle onu görevinden alıkoymuş oluyorsunuz. Yalnız vaazcı değil, Rabbin her çocuğu Rabbe ayrılmıştır. Her imanlıya bir görev düşmektedir. Tanrı'nın sözü Mesih'e iman eden her bireyi kahin olarak sayar. Hangi açıdan? Kahinler soyuna ait olduğumuz açısından. Her birimiz, kardeşim, zamanımızı değerlendirmesini bilmeliyiz. Başkahinin alnında bulunan yazı bizim yüreklerimizde olmalı. Kutsallık Rabbe aittir. Şimdi Çıkış kitabının 40. bölümüne, yani son bölümüne geldik. Bu bölümde göreceğimiz gibi Rabbin çadırı kurulup meshedilecektir. Sonra Harun ile oğulları meshedilecektir ve Rabbin yüceliği Rabbin çadırını dolduracaktır. Değerli dinleyicim, burada tek bir konuyu ele almak istiyorum. Çünkü daha önce çadırdaki eşyaları, giysileri ve kahinlere ait olan eşyaları ayrı ayrı ve tüm ayrıntılarıyla ele almıştım. Her şey tamamlandıktan sonra Musa çölde bu eşi görülmemiş çadırın kurulmasını temin edince şaşırtıcı bir şey oldu. 40. bölümün 34. ayetinden bunu okuyabiliyoruz. "O zaman," diyor, "bulut buluşma çadırını kapladı ve Rabbin görkemi konutu doldurdu." Musa buluşma çadırına giremedi çünkü bulut her yeri kaplamış, Rabbin görkemi konutu doldurmuştu. İsrailliler ancak bulut konutun üzerinden kalktığı zaman göçerlerdi. Bulut durdukça yerlerinden ayrılmaz, kalkacağı günü beklerlerdi. Böylece bütün yolculuklarında konutun üzerinde gündüzün Rabbin bulutu, gecede ateş İsrail oğullarına yol gösterdi. Elçi Pavlos Roma'daki kiliseye yazdığı mektubunda İsrail halkını diğer uluslardan ayırt eden özellikleri sıralarken bunlardan biri Rabbin yüceliğiydi. Şöyle yazdı Elçi Pavlus: onlar İsraililerdir. Onlara her şey verilmiştir. Tanrı çocukları olma yetkisi, yücelik, antlaşmalar, ruhsal yasa, ruhsal hizmet vaatleri. İnsanlar arasında Rabbin bu görkemini, yüceliğini kendi aralarında bir halk olarak yaşayan tek insan kitlesi İsrail oğullarıydı. Buna Şekina görkemi denilebilir. Yani Rabbin gözle görülebilir görkem ve yüceliği İsrail halkı arasındaydı. O korkunç, uçsuz bucaksız çölde onlara yol gösteren işte bu görkemdi. Rab onların yola çıkmasını istediği zaman bulut sütunu yerinden kalkıp hareket ederdi. Bulut sütunu yerinden kalkmazsa İsrail halkı da kamp yerinden kımıldamazdı. Bulut yürümeden onlar yürümediler. Kendi kafalarına göre, kendi dünyevi bilgeliklerine göre davranarak hareket etmediler. Acaba bugün yola çıkalım mı yoksa çıkmayalım mı diye oylama yapmadılar. Musa bu konuda karar vermedi. Kararı veren Rabbin kendisiydi. Bulut hareket edince yola çıkma kararı verilmiş sayılıyordu. Kilise içinde de kimin karar verdiğine dikkat etmeliyiz. Çok kez kilisenin başı Rab İsa'dır diye herkese söyleriz. Acaba biz de kilise olarak bugün mucize anlamıyla o bulut sütununu mu izliyoruz yoksa olur olmaz bir insanı mı? Belki de kilise önderi başarılı bir iş adamı olabilir. Bu nedenle de onu izlemeye başlarız değil mi? Çok kez duyarız. Benim bir sorunum var. Hemen gidip ruhsal çobanımla konuşayım. Ruhsal çobanlar bu konuda ancak kısıtlı bir yardımda bulunabilirler. Evlilik sorunlarınız mı var? Evet, olgun bir imanlıdan öğüt alabilirsiniz. Ama öncelikle Rabbin önünde duada durmanız daha iyi olur. Kardeşim, önce Rab'le konuşman gerekmiyor mu? Sana öncelikle yön verecek olan senin kilise önderin ya da çobanın değil, Rabbin kendisidir. Biliyor musunuz? Bugün o bulut sütunu yoktur ama onun yerine Rabbin kutsal ruhu içimizde konut kurmuştur ve Rabbin sözü elimizdedir. Bir bulut sütunundan daha iyi şekilde bize konuşur, bize yön gösterir ve bize öğüt verir. Kutsal kitabın elimizde olduğunu, kutsal ruhun yüreğimizde yaşadığını ne kadar çabuk unutuyoruz değil mi? Ona danışmayı ne kadar ihmal ediyoruz? Her zaman insanlara konuşmaya alışmışız. Bir sorunumuz oldu mu ne yaparız? Bilgin kişileri ararız, onlardan sorarız. Oysa sormamız gereken ilk kişi içimizde yaşamakta olan, bizim dile getiremeyeceğimiz şekilde dua ederek Baba Tanrı'ya durumumuzu bildirmektedir. Bugünlerde en büyük ihtiyacımız kutsal ruh ile dolmuş vaazcılar, işçiler, müjdeciler ve imanlılardır. Tanrı'nın sözünü almış ve kutsal ruhla dolmuş kişiler. Kiliselerimizde en büyük ihtiyaç Rabbin sözüne uyan çobanlardır. Evet, kilise üzerinde gözle görülebilir bir bulut yoktur ama ondan daha iyi bir kişi vardır. Kutsal ruh. Aynı zamanda Tanrı'nın sözü elimizdedir. Bizi yönlendirebilen odur. Burada çıkış kitabını bitiriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Mısır'ın loş ve karanlık tuğla fabrikalarında açılan bir kitabın ilk sayfasından başladık ve Rabbin görkemli yüceliği ve parlaklığıyla kapanan son sayfasına geldik. İsrailoğullarını çöle yönlendiren Rabbin huzuruydu kardeşim. Rab seni de günahın loş koridorlarından, hatta zifiri karanlığından kurtarmak ister. Şeytanın karanlık egemenliğinden seni alıp kendi aydınlık egemenliğine getirmek amacındadır. Seni kendi isteğinin merkezine taşıyıp orada sana yön vermek ister. Çıkış kitabı ne görkemli bir kitaptır ve ne görkemli bir sonla son buluyor. Evet değerli dostum, bize soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazabilirsiniz.